Ayrım 12. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 188. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözlü açıklaması. A. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözlü açıklaması. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 11 Kasım 1997 günlü sözlü açıklamasında özetle. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Komünist Parti'yi kapatma kararında anayasaya aykırı maksatların ispatı için en önemli delilin anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasına göre partinin gayeleridir dediğini, kanun koyucunun maksadının anayasanın devamı müddetince hür demokratik ana nizamı zedeleyecek hiçbir partinin inkişafına müsaade etmemek olduğunu, bir partinin hedeflerinin kaideten programından, diğer parti makamlarının açıklamalarından ve partinin ideolojisi hakkında söz söylemeye yetkili olarak tanınmış yazarların yazılarından anlaşılacağını, Alman Anayasa Mahkemesi'nin parti makamlarının açıklamalarından dedikten sonra aynen, partinin siyasi ideolojisi hakkında söz söylemeye yetkili olarak tanınmış muharrirlerin yazılarından, ileri gelen görevlilerin sözlerinden, partinin içinde kullanılan eğitim ve propaganda vasıtalarından ve bunlardan başka parti tarafından çıkarılan veya onun nüfuzu altında bulunan gazete ve mecmualardan bu çıkarılır. Bu organların ve taraftarlarının tutumları maksadın tespiti hususunda netice çıkarmaya imkan verebilir. Bütün gayelerin yazılı olması veya herhangi bir surette tespit edilmiş bulunması anlamında maksadın yazılı delillere dayanması şeklinde anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasında bir hüküm yoktur. Bir partinin anayasaya aykırı maksatlarının hiçbir zaman açıkça ilan edilmediği bilinen bir keyfiyettir. Geçen 10 yılın siyasi tecrübeleri, bir partinin kullandığı siyasi tecrübeleri, bir partinin kullandığı siyasi vasıtaların şeklinden, hareketlerinin tarzından, onun hakiki maksadını anlamak ve sahte olanları ayırt etmek için kâfi derecede bilgi vermiştir dediğini. Başsavcılığın da parti kapatma davalarında delillerin bu şekilde ortaya konulup değerlendirilmesi gerektiği inancında olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi geçmişinde ve bugününde sağlanan ibadet kolaylıklarına rağmen Refah Partisi üyeleri ve milletvekillerinin mütemadiyen şeriat özlemini dile getirdiklerini, bu şekildeki eylemleriyle de ülkemizde demokrasi ve insan haklarının gerçekleşmesine hizmet ettiklerini söylediklerini, Refah Partisi'nin yayın organı gibi çalışan kimi gazetelerinin yazarlarının şeriat yanlısı ve laikliğe aykırı makaleler yazdıklarını, Akit, Selam, Milli Gazete'nin kimi yazılarının buna örnek teşkil ettiğini, Refah Partisi'nin ön savunmasında ileri sürülen hususların satır başlarıyla cevaplandırılacağını, cezaların Türk Ceza Kanunu'nun 11. maddesinde sayılanlar olduğunu, ceza kanununun herhangi bir maddesinde yer alsa bile 11. maddede sayılmamış olan hususların ceza olarak kabul edilemeyeceğini, 11. maddede sayılmayan parti kapatmanın da bir ceza davası değil, anayasa veya özel yasaya aykırılığın mahkeme kararıyla tespiti davası olduğunu, esasen hukukumuzda tüzel kişilerin cezai sorumluluklarının bulunmadığını, partinin bazı üyelerinin geçici olarak siyasetten yasaklanmasının, doktrinde medeni ehliyetsizlik denilen müeyyidelere tabi kılınmalarının bu davayı ceza davası saymaya yeterli olmadığını, Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan sıfatıyla baktığı davaların dışında incelediği bütün davaların bir tespit davası olduğunu, Alman Anayasa Mahkemesi'nin de bunu böyle yorumladığını ve partinin feshi, anayasaya aykırılığın tespitinin kanunen emredilmiş, normal, tipik ve uygun neticesidir dediğini, Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinin konumuzla ilgisi bulunmadığını, zira parti kapatmanın ceza davası olmadığını, emniyet tedbiri olarak düşünülse bile TCK'nın 2. maddesinin değil, yürürlükte olan son yasanın uygulanması gerektiğini, laikliğe aykırı eylemlerin odağı yani mihrakı haline gelmenin hem anayasamıza hem de siyasi partiler kanununa göre bir partinin kapatılma nedeni olduğunu, esasen milletler arası anlaşmaların usulüne göre yürürlüğe konulmuşsa kanun hükmünde olduğunu ama yine de bir kanun olduğunu, diğer kanunlardan farkının anayasaya aykırılığının iddia edilememesi olduğunu, yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin serbestçe kanun yapma hakkının elinden alınmış olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin elbette imzaladığımız sözleşme hükümlerine göre karar vereceğini, Türk hakiminin ise daima Türk kanunlarına göre karar vermek zorunda olduğunu, başka bir deyişle bir milletler arası sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Türk kanun koyucusu bu sözleşme hükümleriyle çelişen yeni bir kanun yürürlüğe koyarsa, uygulanacak olanın sonraki kanun olduğunu, en güzel ve anayasaya en uygun yolun değişinceye kadar kendi yasalarımızı aynen uygulamaktan geçtiğini, Demokrasilerde siyasi partileri mahkemeler değil, oy vermeyerek halk kapatır görüşünün dayanaklarını ne anayasamızda, ne siyasi partiler kanunumuzda, ne çağdaş demokratik ülke anayasalarında, ne milletler arası anlaşmalarda ve ne de bugüne kadarki hukuk uygulamalarında bulmanın mümkün olmadığını. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinde sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlüklerin korunması ve demokratik kurumların serbestçe ve gerektiği gibi işlemesi açısından temel bir kural öngörüldüğünü, bunun bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete, topluluğa veya kişiye, sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlandırmaya yönelik bir faaliyete girişim ya da eylemde bulunma hakkını verir anlamında yorumlanamaz biçiminde olduğunu. Divana göre 17. maddenin birey ve birey gruplarının sözleşmeden hür demokratik düzeni tahrip etmek amacıyla eylemde bulunmak hakkı çıkaramayacaklarını belirttiğini, bu nedenle hiç kimsenin sözleşme hükümlerinden yararlanarak sözleşmede düzenlenen temel hak ve özgürlükleri tahrip edici eylemlerde bulunamayacağını, Alman Anayasa Mahkemesi'nin parti yasaklama konusunda yeni bir düzen getirdiğini ve anayasaya aykırı eğilimli parti kavramını anayasaya soktuğunu, İddianamenin Refah Partisi'nin açıklayacağı eylemleri, siyasi partiler kanununun parti kapatılmasına neden olacak pek çok hükmünü ihlal etmekle birlikte sözcükleriyle başladığını, ancak pek çok eylemi tek bir müeyyideye bağlayan maddeden odak haline gelmekten dava açtığını, bunun zaten aynı şekilde siyasi partiler kanununa göre de parti kapatma nedeni olduğunu, başsavcılığın adı geçen partinin tüm eylemleriyle anayasamızın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği kanaatine vardığını ve anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrasıyla 69. maddesinin 6. fıkrasının uygulanması suretiyle kapatılmasına karar verilmesi isteminde bulunduğunu, parti kapatma davalarında bu davalar için konulmuş özel hükümlerin dışında ceza muhakemeleri usulü kanununun uygulanacağını, yasa koyucunun parti kapatma davalarında her türlü delile dayanarak karar verilebilmesini ve bu delillerin kolaylıkla toplanabilmesi amacıyla cumhurun uygulanmasını istediğini, 21.5.1997 günlü iddianame ile Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle dava açıldıktan sonra elde edilen yeni delillerin Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini ve davalı partinin de bu delillere karşı diyeceklerini ön savunmalarında bildirdiklerini, ön savunmadan sonra da Refah Partisi'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini belgeleyen yeni delillerin, bilgi ve belgelerin yine davalı partiye tebliğ edildiğini ve bu delillerin Anayasa Mahkemesi'ne de gönderildiğini, sözlü açıklamada belirttiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örneklerin bu ülkede hukuk devleti ilkesine ne kadar değer verildiğini gösterdiğini, Anayasa Mahkemesi'nin 7.3.1989 günlü kararında laik bir devlette hukuk kurallarının kaynağını dinde değil akılda bulunduğunu, kişilerin iç dünyasına ilişkin kurallar getiren din prensiplerinin yasallaştırılmasının düşünülmeyeceğinin açıklandığını, Anayasa'nın 138. maddesi uyarınca buna uyulması gerektiğini, sonradan kanuna aykırı olmamak şartıyla her türlü kıyafet serbesttir dendiğini, Anayasa Mahkemesi'nin burada kanuna değil anayasaya laikliğe aykırıdır dediğini, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun Şenay Karaduman ve Lamia Bulut tarafından yapılan başvuruları, komisyon yüksek öğrenimini laik bir üniversitede yapmayı seçen bir öğrencinin bu üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş sayılacağı görüşündedir. Bu düzenlemeler farklı inançtaki öğrencilerin birlikteliğini, karmalığını sağlamak amacına yönelik olarak öğrencilerin dinsel inançlarını açığa vurma özgürlüklerini yer ve biçim bakımından sınırlayabilirler. Özellikle nüfusun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup olduğu ülkelerde bu dinin tören ve simgelerinin herhangi bir yer ve biçim sınırlaması olmaksızın sergilenmesi, sözü geçen dini uygulamayan veya başka bir dine mensup olan öğrenciler üzerinde baskı oluşturabilir. Laik üniversiteler öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin kurallar koyarken bazı kökten dincilerin yüksek öğretimde kamu düzenini bozmalarını ve diğerlerinin inançlarına zarar vermemelerini sağlamaya özen gösterebilirler. Komisyon soyut olayda kılık kıyafete ilişkin üniversite yönetmeliğinin öğrencilere başlarını türbanla örtmeme zorunluluğu getirdiğini tespit etmektedir. Komisyon ayrıca Türk Anayasa Mahkemesi'nin Türk üniversitelerinde İslami tarzda türban takmanın bunu takmayanlara karşı bir meydan okuma oluşturabileceği yolundaki değerlendirmesini de dikkate almaktadır. Komisyon laik üniversitenin gerekleri dikkate alındığında öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesinin ve bu düzenlemeye uyulmadıkça kendilerine diploma verilmesi gibi bazı idari hizmetlerden yararlandırılmalarının din ve vicdan özgürlüğüne bir müdahale oluşturmadığı düşüncesindedir. Şikayet sözleşmenin 27. maddesinin 2. fıkrası anlamında açıktan açığa esassızdır. Bu nedenle komisyon şikayetin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir gerekçesiyle uygun bulunmadığını, Anayasa Mahkemesi kararları değişmedikçe buna uyulması gerektiğini, hal böyleyken Genel Başkan Necmettin Erbakan dahil Refah Partisi'nin bütün yöneticilerinin kendilerine oy getireceği inancıyla bütün konuşmalarında başörtüsü konusunda halkı kışkırttıklarını ve hatta Genel Başkan Erbakan'ın bir seçim konuşmasında iktidar olduklarında rektörlerin başörtüsüne selam duracağını söylediğini, bu partinin yalnız bu konudaki eylemleri, sözleri ve davranışlarının bile laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin kabulüne yeterli olduğunu. 23 Mart 1993 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindor'un başkanlığında siyasi parti liderlerinin anayasa değişikliği konusunda yaptıkları 3. toplantıda Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın "Benim inandığım şekilde sen yaşayacaksın" tahakkümünün ortadan kalkmasını istiyoruz. Çok hukuklu bir sistem olmalı. Vatandaş genel prensiplerin içinde kendi istediği hukuku kendisi seçmeli. Bu bizim tarihimizde de ola gelmiştir. Bizim tarihimizde çeşitli mezhepler olmuştur. Herkes kendi mezhebine göre bir hukuk içerisinde yaşamıştır ve de herkes huzur içerisinde yaşamıştır. Niçin ben başkasının kalıbına göre yaşamaya mecbur olayım? Hukuku seçme hakkı inanç hürriyetinin ayrılmaz parçasıdır diyerek laik devlet düzenimizi eylemli olarak ortadan kaldıracak önerilerde bulunduğunu. Şimdi biz bunu akit serbestliği için söyledik dediklerini, halbuki hukukun genel prensipleri içerisinde ülkemizde akit serbestliğinin zaten olduğunu, Refah Partisi Genel Başkanı'nın bu sözleriyle neyi amaçladığının kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık olduğunu, eserlerinden alıntılar yaptığı Taha Akyol, Mecelle yazarı Cevdet Paşa, Stanford, Shaw ve Profesör Bakır Çağlar gibi yazarların bu konudaki görüşlerinin de kendisini doğruladığını, geçiş dönemi sert mi olacak, tatlı mı olacak konusunda çok geniş açıklamalar yaptıklarını, ancak hiçbirisini inandırıcı bulmadığını, önemli hususlardan birisinin de Çermik konuşması olduğunu, teyp bandı olmadan getirdikleri tek şeyin bu olduğunu, konuşmanın tam metninin bir dergide yayımlandığını, Milli Güvenlik Kurulu'nda Güven Erkaya Paşa'nın bu konuşmayı baştan sona kadar okuduğunu, Erbakan'ın da sadece başını eğmekle yetindiğini, Erkaya Paşa'dan işittiğini, ön savunmalarında bu dergi hakkında ve dergide bu yazıları yazanlar hakkında hem ceza hem de hukuk davası açtıklarını söylediklerini, ancak mahkeme kararının başka yazılar için olduğunu ve onları kazandıklarını, tek bir kelimeyle bile bu Sivas Çermik'teki konuşmayı ben yapmadım demediğini, Şevki Yılmaz'ın konuşmalarının malum olduğunu, bunların bir kısmının milletvekili olmadan önce bir kısmının sonradan yapıldığını, iddianamenin günümüze kadar uzadığını, Hasan Hüseyin Ceylan'ın Kırıkkale'de yaptığı konuşmada bilirkişinin suç var dediğini, bu konuşmanın kasetlerinin Muğla'nın bir ilçesinde ele geçirildiğini ve savcılığın işe el koyduğunu, Refah Partisi'nin eski ve yeni ilçe başkanlarının bunları bize genel merkez gönderdi dediklerini, Kanal D'deki konuşmayı herkesin ezberlediğini, bilirkişi raporlarını da sunduklarını, İbrahim Halil Çelik'in konuşmasının da yalnızca basında yayınlanmadığını, ifadeyle ilgili tanık beyanlarını da DGM savcılığınca alınan tanık beyanlarını da önceden sunduklarını, Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı DGB'nin mahkum ettiğini, şimdi temyiz safhasında olduğunu kesinleşince mahkememize göndereceklerini, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın durumunun da aynı olduğunu, bunların partiden ihraç edilmelerinin hiçbir şekilde partiyi sorumluluktan kurtaramayacağını, şu anda bu ihraç kararlarının tebliğ dahi edilmemiş ve kesinleşmemiş olduğunu belirttikten sonra aynen. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Genel Başkan Necmettin Erbakan dahil Refah Partisi'nin hiçbir sözcüsünün İmam Hatip okullarının anayasanın 174. maddesinin aykırı olarak çoğaltılması, okullarda kız öğrencilerin dinsel kıyafetlerle eğitim yapmaları, devlet dairelerinde kadın memurlarına da aynı şekilde çalışma izni verilmesi, denetimli olsun veya olmasın Kur'an kurslarının olabildiğince çoğaltılması ve çok küçük yaşlarda başlaması taleplerinden herhangi birini veya hepsini içermeyen bir tek konuşmasına bugüne kadar şahit olmadık. Gerçekten çok ilginç, gerek televizyonlardaki açık oturumlarda, gerek mecliste konuşulan mevzu ne olursa olsun mütemadiyen bu konuları işliyorlar. Diğer talepleriyle birlikte değerlendirildiğinde Refah Partisi'nin kavgasını verdiği hususlar gerçekleşirse, Türkiye Cumhuriyeti'nin din kuralları esas alınarak yönetilen ülkelerden farklı olacağını iddia edebilecek aklı başında tek kişi çıkacağını sanmıyorum. Bir de laik olmasalardı ne yapacaklardı acaba? Türkiye Cumhuriyeti tevhid-i tedrisata, eğitim birliğine o kadar önem vermiştir ki, Refah Partisi'nin savunmalarına dayanak yapmaya çalıştığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bu konuda çekince koyarak imzalamıştır. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada mahkemelerce kapatılan hiçbir parti, bana göre Refah Partisi kadar kapatılmayı hak etmemiştir değerlendirmesini yapmış ve ilgili eklerle yazılı bir metni mahkeme başkanlığına sunmuştur. Cumhuriyet Başsavcısı sözlü açıklamasına ek olarak Refah Partisi'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini belgeleyen delilleri ve bunlara ilişkin düşüncelerini de şöylece belirtmiştir. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 1993 yılında yayınlanan TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin anayasa değişikliği tekliflerinin karşılaştırılmalı metinleri adlı kitapta Refah Partisi'nin anayasamızın Cumhuriyet'in nitelikleri başlıklı ikinci maddesinden laik kelimesinin çıkarılarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her türlü baskıyı önleyen ve hizmeti esas alan, toplumun huzuru ve adalet anlayışı içinde insan haklarına dayanan, milli, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir şeklini almasını teklif ettiği gibi, anayasamızın değiştirilemeyecek hükümler başlıklı 4. maddesinin tümden kaldırılmasını teklif ederek anayasaya aykırı bir düzen arzuladığını belgelemiştir. Bu konuda anayasanın 1. maddesindeki devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez şeklindeki anayasamızın 4. maddesi hükmü ile siyasi partiler kanunundaki siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar şeklindeki 86. madde hükmünü hatırlatmakla yetiniyoruz. B. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan Kanal 7'ye para toplamak için yaptığı konuşmada, "Televizyonu olmadan bir davanın yürümesi mümkün değildir. Bir topluluğun toplum olması mümkün değildir. Kaldı ki bugün yapılmış olan cihatta, yani hakkın hakim olması için yapılan mücadelede, televizyonu isterseniz topçu kuvveti olarak tarif edin, isterseniz hava kuvveti olarak tarif edin. Onun gidip bir tepeyi bombalamasından önce piyadenin o tepeyi işgal etmesi, zapt etmesi mümkün değildir. Onun için bugün yapılmış olan cihadı televizyonsuz yapmanın imkanı yoktur. İşte bu kadar hayati bir konu için acıyıncaya kadar vereceğiz. Şimdi ben bu hatıramı niçin size anlatıyorum? Bak, bu dünya hayatında hepimizin nefesleri sayılıdır. Bir şey olacaksa olacak şey çok yakındır. Onun için ölüm hepimize yakındır. İşte şimdi öldükten sonra her taraf zifiri karanlık olan bir anda, eğer bir şeyin gelip size yol göstermesini istiyorsanız, bileziniz ki o şey bugün inançla Kanal 7 için vereceğiniz bu para olacaktır. Bunu hatırlatmak için size bu hatıramı naklettim," demiştir. Televizyon Daire Başkanı Bülent Osman, Ankara TV Program Müdürü Nafiz Arda, Ankara TV Teknik Müdürü Şükrü Şıpka, Ankara TV Prodüksiyon Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, Ankara TV Seslendirme Müdür Yardımcısı Cumhur Savaş ve Ankara TV Prodüktörü Zeynep Esen tarafından düzenlenen 31 Ekim 1997 tarihli tutanakta söz konusu konuşmanın bütününün aynı yerde aynı zaman içinde devamlı olarak yapıldığı, başka bir çekimden ses veya resim eklemesi yapılmadığı, görüntünün konuşmayla tam bir uyum içinde olduğu ayrıntılı olarak ve gerekçeleri de gösterilerek belirtilmektedir. E. Refah Partili Konya Belediye Başkanı Halil Ürün'ün Atatürk'ün hatırasına hakaret suçundan ve 5816 sayılı yasanın 1. maddesinin uygulanması suretiyle cezalandırılmasına ilişkin Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.6.1994 gün ve 538/494 sayıyla verdiği karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 6.7.1995 gün ve 3522/4638 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir. D. Refah Partili Çayırova Güzelbahçe Belediye Başkanı Yaşar Alkan'ın Atatürk'ün hatırasına hakaret suçundan ve 5816 sayılı yasanın 1. maddesinin uygulanması suretiyle cezalandırılmasına ilişkin Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden 27.3.1997 gün ve 259/70 sayı ile verilen karar, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 8.10.1997 gün ve 4605/5170 sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir. E. 18 Ocak 1997 günlü ve mükerrer 22.881 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve Ramazan ayında iftar saatlerini çalışma süresi dışında bırakan ve altında Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın imzasının da bulunduğu Bakanlar Kurulu kararı hakkında Danıştay 12. Dairesi 28.1997 gün ve 1997/151 sayı ile ve bu karar anayasamızın başlangıç kısmının 5. paragrafı 2. ve 24. maddelerine aykırı olduğu gibi din ve devlet işlerinin birbirine bağımsız şekilde yürütülmesi şeklinde uygulanan laiklik ilkesine de ters düştüğü gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. F. F. Refah Partili milletvekilleri hakkında siyasi partiler kanununun 4. kısmında yazılı yasaklara aykırı eylemlere ilişkin fezlekeler ve bu partinin üst düzey yöneticilerinin bu yoldaki eylemlerine ilişkin bazı belgeler mahkemenizce re'sen getirilmiş olup elbette her biri objektif bir şekilde değerlendirilecektir. G. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı tarafından düzenlenen 27.10.1997 gün ve 309 Taksim 5 sayılı fezlekede 19.7.1997 tarihinde Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk'ün Refah Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davası söz konusu olduğunda size söz veriyorum, refah için herkes canını ve malını ortaya koymaya hazırdır demek suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 321 Taksim 2. maddesinde düzenlenmiş olan halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik suçunu işlediği gerekçesiyle adı geçen genel sekreterin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiştir. Refah Partisi'ne de gönderilen bu dosyada Necmettin Erbakan'ın 13.4.1994 gününde Refah Partisi Meclisi grubunda yaptığı konuşma, Başbakanlık konusunda verilen iftar yemeği, Şevki Yılmaz'ın konuşmaları, Hasan Hüseyin Ceylan'ın 14.3.1993 gününde Kırıkkale'de yaptığı konuşma ve Kanal D'de yayımlanan Teke Tek programındaki konuşması, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal'ın konuşması, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması, İbrahim Çelik'in 8.5.1997 gününde Meclis Kulüsü üstünde yaptığı konuşma ile Refah Partili Adalet Bakanı Şevket Kazan'la ilgili değerlendirmelerde de aynen şöyle denilmiştir. 1. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan 13.4.1994 tarihinde Refah Partisi Meclis grubunda yaptığı konuşmada. Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kansız mı olacak? Bu kelimeleri kullanmak bile istemiyorum ama bunların terörizm karşısında herkes gerçeği açıkça görsün diye bu kelimeleri kullanma mecburiyetini duyuyorum. Türkiye'nin şu anda bir şeye karar vermesi lazım. Refah Partisi adil düzen getirecek, bu kesin. Şart geçiş dönemi yumuşak mı olacak, sert mi olacak, tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? 60 milyon buna karar verecek diyebilmiştir. Bin yıllık takiye geleneğinin en büyük üstadı kabul edilen Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın bu sözlerinin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmak için söylediklerinin hiçbiri inandırıcı değildir. Acaba bu konuşmayı televizyon kameralarında izleyen milyonlarca kişiden bir teki dahi inandırıcı bulmuş mudur? 2. Refah Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan, laikliğe aykırı söz ve davranışlarıyla tanınan bazı tarikat liderlerine, devrim yasalarına aykırı kıyafetleriyle geldikleri başbakanlık konutunda yemek vererek, bu çeşit kişilerin devlet katında itibar gördüklerini ve eylemlerinin hoş karşılandığını kanıtlamaya çalışmıştır. Refah Partisi ön savunmasında, sayfa 206, 1. Söz konusu iftar yemeği Refah Partisi adına değil Başbakanlık adına verilmiştir. Bu sebepten dolayı Refah Partisi ile hiçbir ilgisi yoktur. 2. Böyle bir iftar davetinin yasal olup olmadığını denetleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi 4.2.1997 günü bu konuyla ilgili gen soru müzakeresiyle denetleme görevini yapmış ve bu konuyla ilgili iddiaların varit olmadığına karar vererek gen soru önergesini reddetmiştir demektedir. Parti kapatma davalarında daha önce açıkladığımız gibi CMUK uygulanır. Bu davalarda Anayasa Mahkemesi'ni yalnızca aynı konuda verilmiş Anayasa Mahkemesi kararı bağlar. Bunun dışında her şey delildir. Büyük Millet Meclisi kararlarıyla Anayasa Mahkemesi'nin bir delili kullanması engellenemez. Bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan bir kişinin laikliğe aykırı her sözü ve eylemi parti kapatma nedenidir. Milletvekili hatta başbakan olması partiyi sorumluluktan kurtarmaz. 12. ayrımın sonu. Sayfa 199.